Ayrım 5, sayfa 48. Bakanlar Kurulu istasyondaki direksiyon binasında Mustafa Kemal Paşa'nın başkanlığında toplanmıştı. Gelişmeleri görüşüyorlardı. İsmet Paşa'nın raporu geldi. Mustafa Kemal Paşa raporu sinirli bir sesle okudu. Yusuf Kemal Bey çok şaştı. Ama Fransızlar güvence vermişti. Mahmut Esat Bozkurt, çok entrika yani İngiliz kokuyor bu durum dedi. İngiliz baskısı yüzünden Fransızlar güvencesine güvenilmez bir devlet durumuna düşmüştü. İçişleri Bakanlığı'na o gün yeniden seçilmiş olan Fethi Okyer, demek ki bundan sonra Fransa'ya da inanamayacağız dedi. Milli Savunma Bakanı Kazım Özalp Paşa çok kızmıştı. Trakya konusu hiçbir biçimde ileriye bırakılamaz. Yenilince eşkıya sürüsüne dönen Yunan ordusunun yenilginin acısını Trakya Türklerinden çıkarmaya kalkışmasından çekiniyorlardı. Müttefiklerin bu tutumunun bir taktik mi yoksa kesin bir görüş mü olduğunun anlaşılması, ona göre bir karar verilmesi için ertesi günü beklemeyi uygun buldular. Mustafa Kemal Paşa eve dönünce her zaman olduğu gibi elini yüzünü yıkar yıkamaz annesinin yanına çıktı, elini öptü. Zübeyde Hanım fırsatı kaçırmadı. İzmir'de genç bir hanım seni evinde misafir etmiş, doğru mu? Salih'in gevezelik ettiği anlaşılıyordu. Doğru ama yalnız beni değil, bütün arkadaşları, hepimizi misafir etti. Zübeyde Hanım oğlunun ne düşündüğünü anlamak için dikkatli dikkatli baktı. Nasıl bir şey? Zarif bir hanım. Güzel mi? Fena değil. Annesinin bu önemli konuyu aceleye getirmesinden korkuyordu. Latife Hanım'ı gerçekten beğenmişti ama enine boyuna düşünmesi gerekiyordu. Misafirleri olduğunu söyleyerek izin alıp ayrıldı. Dipnot, Mustafa Kemal Paşa birkaç gün önce de ilgisine teşekkür için Latife Hanım'a armağan olarak Sakarya adlı atını yollar. Salih Bozok, hep Atatürk'ün yanında, sayfa 209. Sofraya bir göz attı. Sofranın özenli, düzenli olmasına çok önem verirdi. Zaten her konuda özenli, düzenli, titiz biriydi. Eksiklik görmeyince arkadaşlarını sofraya buyur etti. Dipnot. Atatürk'ün sofrası için kaynakçada yer alan kitapların birçoğunda bilgi vardır. Hepsinin ortak noktası bu sofranın bir fikir bahçesi, forum, tartışma ortamı, bir çeşit akademi olduğudur. Dünyaya küçücük, basit, boyutsuz köşelerinden bakan birilerinin, hele yobazların Atatürk'ün sofrası hakkında yargıda bulunmaları komik oluyor. Sevgili gençler, yüzlerce dürüst, sağlıklı, gerçekçi kitaptan çıkardığım sonucu özetliyorum. Atatürk içerdi ama ölçülü olduğu için adam gibi içmesini bildiği için sarhoş olmazdı. Üstelik sarhoştan nefret ederdi. Sarhoş olan kimse bir daha sofrasına gelemezdi. Önemli günlerde ve gündüz içmezdi. Yani içki düşkünü değildi. Keyif için, kendi anlatımıyla beynini dinlendirmek için içerdi. Sofrasında havadan, sudan, laubali konulara yer verilmezdi. Atatürk medeni yaşayıştan anlamaz insanların değerlendiremeyeceği biridir. Çoğunun yazıları kara sineğin kartal hakkında konuşmasına benziyor. İki yüzlü olmadığı için içki içtiğini, içmeyi sevdiğini hiç saklamamıştır. İki yüzlü olmamak büyük bir erdemdir. Namuslu olmanın özüdür. Atatürk'ün bütün büyük erdemlerini ve başarılarını bir yana koyup da içkisini söz konusu etmek çok ilkel bir yaklaşım. Ne yani, 4. Murat döneminde miyiz? Dileyen içer, kime ne? Ayıp olan medenice içmek değil, bunu söz konusu etmektir. Bu akşam yakın özel arkadaşlarını çağırmıştı. Dipnot, Mustafa Kemal Paşa'nın en yakın arkadaşı Nuri Jonker'dir, çocukluk arkadaşıdır. Mustafa Kemal Paşa'ya sen diyen tek insandır. Baş yaver Salih Bozok da çocukluk arkadaşıdır. Öteki arkadaşları Kılıç Ali, eski baş yaveri Cevat Abbas Gürer, Recep Zühtü ve Hasan Cavit Beylerdir. Bunlar genellikle mutat zevat diye anılır, hiçbirine önemli bir mevki vermemiştir. Bu arkadaşları Atatürk'ün protokolsüz dost ortamı özlemini karşılıyorlardı. Ayrıca hepsi Atatürk'ün gönüllü korumasıydı. Bunların dışında çok geniş bir dost çevresi vardı. Ankara'dan ayrılmadan bir gece önce de birlikte olmuşlar. Ayrılırken, taarruz haberini alınca hesap ediniz, 15. günü İzmir'deyiz demişti. Ordu 14 gün sonra İzmir'de olmuştu. Arkadaşlarına bir gün yanılmışım dedi. Ama kusur bende değil, düşmanda. Dipnot Fali Rıfkı Atay Çankaya, sayfa 309. Kadehini kaldırdı. Derin bir mutluluk içinde zaferi kutladılar. Misafirler gece yarısına doğru ayrıldılar. Mustafa Kemal Paşa ertesi gün mecliste savaşı anlatacaktı. Üst kattaki çalışma odasına çıkarak konuşması için notlar almaya başladı. Az sonra Fikriye kolunda hırka, elinde bir fincan kahve ile geldi. Kahveyi masaya bıraktı. Hırkayı paşanın omuzlarına koydu. Geceler serin olmaya başlamıştı.
''Teşekkür ederim, sen daha yatmadın mı?''
''Sizi bekledim.''
''Ben çalışmak zorundayım, sen yat olur mu?''
''Belki bana ihtiyacınız olur.''
''Olmaz, lütfen yat, zaten iyi değilsin.''
Fikriye bir şeyim yok dedi, iyiyim ben.''
''Lütfen.''
''Peki paşam, Allah rahatlık versin.''
Sana da Fikriye. Kendini çalışmaya verdi.
Sabah Türk projesi generallere dağıtıldı. Generaller incelemek için süre istediler. Tabii biz buradayız. Ne zaman gelirseniz toplanırız. Üçü birden İngiliz gemisine gittiler. Gerektikçe İstanbul'daki yüksek komiserler ve hükümetleriyle bağlantı kurabilirlerdi. Geminin telsizi güçlüydü. Türk kurulu ikinci kata çıktı. Çok güzel bir sonbahar günüydü. Güneş yumuşak, deniz Türk mavisiydi. Rıhtımda martılar dolaşıyor, kıyıdan biraz açıkta yunuslar taklalar atarak oynaşıyorlardı. Bu mavi güzelliğin bir ufuk ötesinde Trakya vardı. Rum çetelerinin Türk köylerini basarak hayvanları öldürdükleri hakkındaki haberler hepsinin sabrını sınamaktaydı. Generaller 12.25'te geldiler, toplantı başladı. Özellikle İngilizlerin Trakya'yı barış imzalanmadan Türklere teslim etmek niyetinde olmadıkları belli oldu. O tarihe kadar Trakya'yı elde tutmak istiyorlardı. İsmet Paşa bu tutumu düşmana zaman kazandırma olarak niteledi ve generalleri sertçe uyardı. Trakya'nın en kısa zamanda teslimi kabul edilmezse başkomutanın savaşı durduran kararını geri alabileceğini sezdirdi. General Harrington da Türkleri hedef almıyormuş gibi görünerek şöyle dedi.
''Bizim pek çok gemilerimiz, toplarımız, uçaklarımız var. İngiltere'yi kızdırmak akıllıca bir hareket olmaz.'' Kılıçlar çekilmişti.
Dipnot, bu uyarıcı konuşmalar generallerin İsmet Paşa bize yenik devlet muamelesi yapıyor diye yakınmalarına yol açacaktır. İsmet Paşa'nın bu yolla savaşı önlediğinin farkında değillerdi. Bu dakikada Başkan Doktor Adnan Bey uğultuyu kesmek için çana vuruyordu. Uğultu kesilince...
Efendim dedi, Başkomutan Paşa Hazretleri son zaferimiz hakkında açıklama yapacak. Söz Paşa Hazretlerinindir.
Salon hınca hınç doluydu. Mustafa Kemal Paşa kürsünün önündeki ilk sıranın sağ başında oturuyordu. Başkanın açıklaması üzerine yerinden kalktı. Salondaki milletvekillerinin büyük bölümüyle balkonlardaki dinleyicilerin ve basın mensuplarının hepsi ayağa fırladılar. Meclis yıkılacaktı. Alkışa dinleyiciler, basın mensupları, salona girip en arkada ayakta duran meclis görevlileri de katıldılar. Milletvekilleri gazan mübarek olsun diye bağırıyorlardı. Mustafa Kemal Paşa konuşma kürsüsüne çıktı, başıyla meclisi selamladı. Salonu derin bir sessizlik kaplayınca konuşmaya başladı.
Arkadaşlar,
Türk-İngiliz gerginliği Fransız ve İtalyan delegeleri kaygılandırmıştı. İsmet Paşa'ya hak verdiklerini ama siyasi bir konu olarak kabul edilen Trakya'nın teslimine evet demeye yetkili olmadıklarını açıkladılar. İsmet Paşa kestirme konuştu.
Hükümetlerinizden yetki isteyiniz.
Yunan cuntasının Trakya için savaşmaya niyetlendiğini, elinde kalmış birlikleri Beriş batısında toplamaya başladığını, gecikmenin barışa hizmet olmadığını, çok acı olaylara yol açabileceğini belirtti. Yunan ordusunun çekilirken neler yaptığını çarpıcı birkaç cümleyle anlattı. Hiçbir şey General Harrington'ı etkilemiyordu. Kesin talimat almış olmalıydı. Türklerin sabırlarının tükenip Trakya'ya zorla geçmeye çalışacaklarını hiç düşünmüyor gibiydi. Ana sorunlarda ilerleme sağlanamayınca görüşmelere ara verildi. Monsieur Bouillon bu olumsuz haksız gidişten dolayı özür diledi. İngiliz, Fransız ve İtalyan savaş gemileri Mudanya'dan ayrılmadılar. Generallerin İngiliz gemisinde toplandıkları gözlendi. Mustafa Kemal Paşa'nın uzun konuşması alkış tufanı ile sona erdi. Büyük taarruzu, başkomutan meydan savaşını ve takip savaşlarını ayrıntılı olarak çok etkili bir dille anlatmış, komutanları, subayları ve erleri övmüştü. Kürsüden indi, sevgi gösterisinde bulunan milletvekillerinin arasından geçerek salondan çıktı. Başkanlık odasına geçti. Masasının üzerinde İstanbul ve Çanakkale Boğazı ile ilgili Kiepert paftasını serdi. Salih Bozoğa,
yarım saat içeri kimseyi alma dedi, çalışacağım. Baş üstüne.
Haritaya eğildi. Müttefikler direnmezlerse Türk birliklerinin karşıya geçişi sorun olmazdı. Direnirlerse geniş, sert bir savaş başlayacaktı. Bütün olumlu ve olumsuz olasılıkları değerlendirdi. Zor, tehlikeli bir hareket olacaktı. Ama başarıyla sonuçlanacağını hesapladı. Sonra da her gerçek asker gibi savaşa gerek kalmamasını diledi. Hava kararmış, savaş gemileri ışıklarını yakmıştı. Renkli ışıklar denizde yankılanıyordu. Gemiler arasında motorlar gidip geliyor, ışıldaklarla sürekli haberleşiliyordu. Türkler sabırlarının son kertesinde bekliyorlardı. Gece böyle geçti. Generaller 5 Ekim Perşembe günü öğleye doğru birlikte geldiler. Oturum açılınca şu anlaşıldı. Ana konularda görüşleri hiç değişmemişti. Yunanlıların elindeki Türk esir ve rehinelerin geri verilmesi konusunu da barış anlaşmasına ertelemek istiyorlardı. Oysa bu sırada Yunanlıların Batı ve Doğu Trakya'daki Türklere işkence uyguladıkları, köylerde evleri yıktıkları, yaktıkları bildirilmekteydi. Bu olayları Türkler gibi müttefikler de biliyorlardı. Dipnot, İstiklal Harbi'nin son safhası sayfa 62, Başkomutanın İsmet Paşa'ya gönderdiği talimatın ikinci maddesi sayfa 75. Batı'nın acımasız karakteri buydu. Türkiye Batı'nın bilimi, sanatı, toplum düzeyi ve teknolojisi ile değil, bu karakteriyle mücadele ediyordu. Görüşmeler tıkandı. Ertesi gün 6 Ekim saat 14.30'da toplanılması kararlaştırıldı. İsmet Paşa'nın durumu belirten raporu Yıldırım Telgraf'la Ankara'ya geçildi. Bakanlar Mudanya görüşmeleri nedeniyle hazır bekliyor, çağrılınca hemen toplanıyorlardı. Mecliste de milletvekilleri heyecan içindeydiler. Mustafa Kemal Paşa Bakanlar Kurulu'nun görüşünü aldı. Kimse ödün vermeye razı değildi. Gözleri öfkeden yaşaran Mahmut Esat Bozkurt eliyle masayı yumruklayarak "Paşam" diye bağırdı. "Bizi neden böyle oynatıyorlar? Çünkü yoksuluz, geriyiz, yetersiziz. Böyle kalırsak bizimle sonsuza kadar oyuncak gibi oynarlar." İsmet Paşa'ya Ankara'nın son görüşü bildirildi. Mustafa Kemal Paşa Başbakan ve Milli Savunma Bakanı ile konuştuktan sonra ikinci bir emir daha yolladı. Bu emirle 6 Ekim günü yapılacak toplantıda Türk görüşleri kabul edilmeyecek olursa başkomutan olarak İsmet Paşa'ya verdiği hareketi durdurma yetkisinin saat 18'den başlamak üzere sona ereceğini bildirdi. Bu emir Trakya'yı vermemekle diretirlerse Türklerin gerekince müttefik birlikleriyle de çatışmayı içeren yeni bir savaşı göze aldıkları anlamına geliyordu. Dipnot, Rumeli Batı Trakya elden gitmişti. Lord Curzon Doğu Trakya'nın da Yunanlara verilmesini, İstanbul'un Türklerden alınmasını istiyordu. Türklerin Asya'ya sürülmesini isteyen birçok batılı siyasetçi vardı. Sevr Anlaşması Anadolu'yu bile Türklere çok gören anlayışın eseridir. Türkiye daha geriye gitmeyecekti, son çizgideydi. Bu konuda ölümüne kararlıydı. Doğu Trakya ve Anadolu kesinlikle korunacaktı. Cumhuriyet dönemindeki birçok çaba Batı'nın Türkler ve Türkiye üzerindeki oyunlarına ve iddialarına karşı savunma amaçlıdır. Bu anlaşılmayınca mesela Türk tarih tezi anlaşılmaz. Doğru tanıda bulunmak için o döneme ilişkin iç ve dış kaynakların büyük çoğunluğunu tarayıp incelemek, işin özünü kavramak gerek. Hiçbir tarihi olgu gerçek nedenlere ulaşılmadıkça doğru tanımlanamaz. Bütün yargılar yakıştırma olur. Şimdilerde bu yüzeysel tutumun bazı örneklerini okumaktayız. İsmet Paşa akşam Bursa'da Fevzi Paşa ve kurmaylarla bir toplantı yaptı. Durumu değerlendirdiler. Birlikler dinlenmişti. Silah ve mühimmat bakımından sorun yoktu. Yunanlılardan pek çok top, mermi ve fişek, birçok da otomobil, kamyon ve ambulans kalmıştı. Cephe hattındaki birlikler alarma geçirildi. Harekete hazırlık olarak Çanakkale ve İstanbul cephelerinin gerisinde bulunan birliklerin ileriye yanaşmaları uygun görüldü. İzmir limanı savunması hızla pekiştirilecekti. Durum iki orduya da bildirildi. Emperyalizm haktan, barıştan, uzlaşmadan değil, doğası gereği zordan anlıyordu. Cephe gerisindeki tümenler yürüyüşe geçmek için hazırlığa girişiler. Yürüyüşler geceleri yapılacaktı. Büyük taarruzda da birlikler cepheye böyle sessiz yürüyüşlerle kaydırılmıştı. Telsizler, telgraflar, telefonlar durmadan çalışmaya başladı. Savaş yaklaşıyordu. 6 Ekim günü toplantı 14.30'a başlayacaktı ama generaller gelmediler. İstanbul'da yüksek komiserlerle birlikte toplantı halinde oldukları öğrenildi. İstanbul ve Çanakkale hattı karşısındaki Türk birliklerinin canlılığı dikkatlerini çekmişti. Çok geçmeden cephe gerisindeki birliklerin hazırlık içinde oldukları hakkında haberler almaya başladılar. Bu hazırlıklar pek de gizli yapılmıyor, belki müttefiklerce bilinmesi isteniyordu. Bu bilgiler gittikçe kesinleşti ve durum aydınlandı. Türkler savaşa karar vermişti. Bu sonucu hiç beklemedikleri anlaşılıyordu. Paniklediler. Müttefikler adına Fransız Yüksek Komiseri General Pell, Yıldırım Telgraf'la uzlaşma sağlanacağı ümidini vererek harekete geçilmemesini rica etti. İstanbul'da bulunan Monsieur Bouillon, daha ayrıntılı bir telgraf göndererek Trakya'nın Türklere teslimi konusunun Londra ve Paris'te görüşüldüğünü bildiriyor, sonucun beklenmesini diliyordu. Dipnot İstiklal Harbi'nin son safhası sayfa 63-64. Güç gösterisi görevini yapmıştı. Generaller saat 20.30'da geldiler. Üçü de heyecanlıydı. Dipnot, General Harrington hükümetinin siyasetine uyarak Çanakkale'deki komutana Türkler harekete geçerse ateş açma yetkisi vermişti. David Walder sayfa 369. Toplantı açılınca Fransız ve İtalyan generaller hükümetlerinin Trakya'nın Yunan askerleri çekilince Türklere teslim edilmesini kabul ettiklerini açıkladılar. Büyük bir gelişmeydi bu. İsmet Paşa iki generale ve hükümetlerine TBMM ve hükümeti adına teşekkür etti. İngiltere direnmeyi sürdürüyordu. General Harrington mahcup bir sesle, "Ben de yarın sabah aynı olumlu haberi verebileceğimi ümit ediyorum," dedi. Bunalım şimdilik aşılmış görünüyordu. İsmet Paşa birliklerin cepheye yaklaşmayı sürdürmelerini istedi. İngilizlere güven olmazdı. İngiliz hükümetinden ertesi günde olumlu bir yanıt gelmedi. Bir günde başlayıp biteceği sanılan görüşmeler 5 gün uzamış ve sonuçlanmamıştı. Bu durum Ankara'yı da halkı da iyice germişti. İstanbul çok tedirgindi. MM grubunun bütün şubeleri ateş üzerinde bekliyorlardı. Faruk evden ayrılıp Cihangir'deki eczanenin üst katındaki odaya taşınmıştı. Her gün değişen duruma göre önlem alıyordu. İstanbul'da olduğu anlaşılmasın diye nesrine mektup yollayamamıştı. Fırsat düştükçe yazıp yazıp biriktiriyordu. İngiliz hükümeti uzun bir direnmeden sonra barışı beklemeden Trakya'nın Türklere teslimini kabul etmişti. Fakat bunu İstanbul'a bildirmekte acele etmediğinden 8 Ekim günü için kararlaştırılan toplantı gerçekleşmedi. Fikriye kapıyı sessizce aralayarak baktı. Zübeyde Hanım yatakta oturuyor, gerekli hareketleri yapamadığı için başıyla namaz kılıyordu. Fikriye biraz bekledi, namaz bitince paşaya haber verdi. "Gelebilirsiniz." Zübeyde Hanım oğlunu görünce ayak ucunu gösterdi. "Otur hele." "Peki." Oturdu. Kibar, akıllı, bilgili, görgülü, saygılı, pek iyi bir kızmış. "Paşa anlamazlıktan geldi. Kim?" "Sanki anlamadın. Sana da hayranmış." "O Salih'in iddiası." "Ben Salih'e güvenirim. Doktorlar benim deniz kıyısında bir yerde oturmamı istiyorlarmış. Doğru mu?" "Allah Allah. Salih'in ağzında da bakla ıslanmıyor." Zübeyde Hanım güldü. "Canım, yabancıya boş boğazlık etmiyor ya, bak ben İstanbul'a gitmem. Sen beni İzmir'e yolla, orası da deniz kıyısıymış." Oğlunun gözlerinin içine baktı. "Latife'yi de görürüm." Annesini nereye yollayacağına daha karar verebilmiş değildi. Doktorlu, hastaneli ve güvenli bir yer olmalıydı. Evlenmeli miydi? Latife Hanım'la mı evlenmeliydi? Bu konularda da kesin bir karara varmamıştı. Yanlış bir adım atmak istemiyordu. Fikriye kapıyı araladı. "Telefon." Paşa telefon edene içinden teşekkürler ederek izin isteyip odadan kaçtı. 9 Ekim sabahı Fransız ve İtalyan generaller geldiler. İsmet Paşa ile özel görüşmek istiyorlardı. "Buyurun." Paris'te alınan kararları açıkladılar. Evet, Trakya Türklere teslim edilecekti. Ama bazı koşulların kabul edilmesi isteniyordu. Bunları bildirdiler ve konuşmayı, "Bunlar kabul edilmezse durum çok ağır olabilir," diye tehdit ederek bitirdiler. Dipnot, koşullar şunlar. A. Yunanlar Trakya'yı 15 günde boşaltacak. Müttefik birlikleri de Trakya'yı Türk yönetimine bir ay içinde teslim edecek. B. Trakya'nın Türkiye'ye teslimini müttefik devletler tarafından kararlaştırıldığı ifade edilecek. C. Karaağaç müttefiklerin işgali altında kalacak. D. Trakya'ya geçirilecek Türk jandarma sayısı sınırlandırılacak. İstiklal Harbi'nin son safhası sayfa 71. Yenilen emperyalizm kuyruğu dik tutmaya çalışıyordu. Bütün bu ileri geri gitmeler, dostluk gösterileriyle karışık tehditler, birbirleriyle çekişseler bile önemli konularda bir araya gelmeler İsmet Paşa için olağanüstü bir deneydi. Bu deneyleri unutmayacaktı. Üslupları genel olarak Lloyd George'un ve benzerlerinin üslubuydu. Trakya kan dökülmeden geri alınacaktı. Önemli olan buydu. Gerisi zamanla çözülürdü. İsmet Paşa Ankara'ya durumu bildirdi. Orhan yavaş yavaş yürüyerek her zamanki saatinde eve geldi. Ayağı hafif aksak kalmıştı. Dilber ile 3 yaşındaki oğlu pencerede bekliyordu. Fakülteyi bitirdikten sonra Bakırköy Erkek Ortaokulu'na Türkçe öğretmeni olarak atanmış, Kartaltepe'de 2 katlı ahşap eskice bir ev tutarak yerleşmişlerdi. Ayda 1-2 kez Anadolu Hisarı'na baba evine gidiyor, gece kalıyor, ihtiyarları mutlu ediyor, kendileri de mutlu oluyorlardı. Ailenin ortak kararıyla çocuğa Anadolu'yu uyandıran Mustafa Kemal Paşa'dan dolayı Kemal adı verilmiş, bu güzel ismi çocuğun kulağına Orhan'ın babası ezan okuyarak fısıldamıştı. Karısıyla oğlunu büyük bir özlemle kucakladı. Özlemez olur mu? Sabahtan beri ayrıydılar. Önce Ankara'dan talimat geldi. Kısa bir süre sonra da generaller sökün ettiler. Toplantı 19'da başladı. İlk sözü General Harrington aldı. Uzun süslü bir konuşma yaptı. Romantik bir sesle, "Hepimiz insanlık davasını temsil etmekte olduğumuzu hatırlamak zorundayız," dedi. "Türkiye'nin barış ve refahı cevabınıza bağlıdır," dedi. Son olarak da, "Barış ve esenliğin sağlanması yolunda yapılmış iyi niyetli teşebbüs ve müracaatları reddedecek misiniz?" diye sordu. İsmet Paşa yüzüne yansımasına izin vermediği derin bir hayret içinde dinliyordu. 4 yıldır kan dökülmesine neden olan, şaşılacak düzenler kuran, Sevr gibi barbarca bir anlaşmayı hazırlayıp dayatan, İstanbul'u işgal altında tutan, ateşkes görüşmelerini uzatan sanki başkalarıydı. Bu ucuz edebiyatın bir amacı vardı. Yeni bir proje hazırlamışlar, daha önce ortaklaşa kabul edilmiş bazı maddeleri ve süreleri değiştirmişler, birkaç yeni madde eklemişlerdi. Şimdi istedikleri bu üzerinde oynanmış anlaşmanın kabul edilmesiydi. Önemli konularda Türk isteklerini kabul etmişlerdi. Ama bizim dediğimiz olur havasını korumak istiyorlardı. 3 general ve 2 telgrafla devreye giren Monsieur Bouillon, yeni projenin gecikmeden hemen itirazsız kabulü için İsmet Paşa'yı uzun süre baskı altında aldılar. Ama bazı maddeler ve ayrıntılar sorunluydu, uzlaşılamadı. İsmet Paşa özetle, "Benim hareketi durdurma yetkimin kaldırıldığını biliyorsunuz," dedi. "Ordu düşmanı izlemekle görevli. Bunun için Trakya'ya geçmesi gerekiyor. Başkomutanımın emri de bu. Ben sizin ricanız dolayısıyla bu hareketi tutuyorum. Daha fazla tutarsam sorumlu olurum. Ateşkes anlaşması askerce bir işlemdir. Askerce konuşalım." Özellikle General Harrington'a başkomutanın son gelen emrini gösterdi. Emir şöyleydi. "Trakya'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetine geri verilmesini kabul etmedikleri takdirde tasarlandığı gibi derhal İstanbul üzerine harekete geçiniz. İngiliz generaline Trakya'daki düşmanı takip için İstanbul ve Çanakkale üzerinden harekete geçecek birliklerimizle İngiliz birlikleri arasında bir çatışma olmaması için gerekenlere emir ve talimat vermesinin uygun olacağını bildiriniz." Dipnot İsmet İnönü Hatıralar 2. Cilt Sayfa 34. Emri dikkatle Fransızca'ya çevirdi. İngiliz komutanın sarsılıp sarardığını gördü. Sonra sakin bir dille hükümetinden son bir talimat almak için toplantının ertesi güne ertelenmesini istedi. Generaller itiraz etmediler. Vakit gece yarısına yakındı. Bakanlar Kurulu toplantı halinde İsmet Paşa'nın raporunu bekliyordu. Savaş olasılığı, müttefiklerin sinir bozucu yöntemleri, sözlerinden kolayca caymaları, barış görüşmelerinin çok çetin geçeceğinin belli olması hepsini çok germişti. Zafer tek başına sonuç almaya yetmiyordu. Devletin de zafer kadar büyük ve sağlam olması gerekiyordu. Bu gerçeği gittikçe daha iyi anlıyorlardı. Batılı büyük devletlerin son 200 yıldır güçlü olmadığı, borçla yaşadığı için zavallı Osmanlı Devleti'ni nasıl hordadıklarını, galip geldiği savaşlardan sonra bile barış masalarından vererek, eksilerek, budanarak kalkmaya zorladıklarını anımsadılar. Beklerken bir yandan da bu uyarıcı, ayıltıcı, öğretici olayları konuşuyorlardı. Rapor gece yarısı geldi. Mustafa Kemal Paşa raporu bazı bakanların homurdanmaları arasında yüksek sesle okudu. Ankara yönetimi hakkından fazlasını istemediği, hep gerçekçi olduğu için zafere ulaşmıştı. Rapor aynı anlayışla yanıtlandı. Şifre subayına teslim edildi. Saat 2'de dağıldılar. Mustafa Kemal Paşa uyumadan önce H.G. Wells'in Tarihin Ana Hatları kitabının Fransızca çevirisini okumaya devam etti. Bursa'daki nöbetçi subayı Teğmen Ankara'dan yollanacak talimatı bekliyordu. Telgraf odasından sürekli maniple takırtıları yansıyordu. Ordu uyumuyordu. Talimat sabaha az kala geldi. Hızla şifresini çözdü, temize çekti, binbaşı Seyfi Akkoç'a teslim etti.
Buyurun binbaşım.
Teşekkür ederim. 8 gündür ateşkes görüşmeleriyle ilgili olanların hiçbiri doğru dürüst uyumamıştı. Ama yüzlerinde küçücük bir yorgunluk izi yoktu. Teğmen bu adamlar demirden olmalılar diye düşündü.
Toplantı 10 Ekim 1922 Salı günü 14'te başladı. Generaller bugün pek anlayışlıydılar. Havaları savaş olasılığını enine boyuna değerlendirdiklerini ve sonucun müttefikler açısından ümitsiz olduğunu anladıklarını düşündürüyordu. Görüşmeler çok sakin, kolay geçti. Birçok pürüz giderildi. Metnin temize çekilmesi ve çoğaltılması amacıyla toplantıya akşam ara verildi. Gece yarısı toplanılacak ve Mudanya Ateşkes Anlaşması imza edilecekti. Yakup Kadri, Falih Rıfkı ve Asım Us, Ege'nin yanık, yıkık köy, kasaba ve şehirlerini inceleyerek, halkla konuşarak, not alarak sonunda Bursa'ya gelmişlerdi. Yanmamış, yıkılmamış bir şehir görmenin sevincini yaşadılar. Mudanya'da olduğu için İsmet Paşa'yı göremediler. Valilik yazarlar için Anadolu Oteli'nde yer ayırtmıştı. Otelin temiz bir lokantası vardı. Halide Hanım yemeğe birlikte inmek istemedi. Yol boyunca Türkiye'nin geleceğini konuşmuşlar, aralarında gittikçe derinleşen bir fark belirmişti. Bir zamanlar Turancı, sonra Amerikan mancısı, sonra millici olan Halide Edip Hanım şimdi muhafazakar meşrutiyetçi olmuştu. Falih Rıfkı, ben Halide Hanım'ı yalnız İstanbul'dan değil, Cemal Paşa karargahından da tanırım. Düşüncesini kabul ettiremeyince küser dedi. Umarım küsmekle kalır, düşman olmaz.
Üç erkek akşam yemeği için lokantaya indiler. Birer kadeh içki söylediler. İzmir'den beri ilk kez içeceklerdi. Ama neşelenemediler. Gördükleri, dinledikleri facialar beyinlerini burguluyordu. Acı denizinde yüzen halkın vekarı, tok gözlülüğü, sabrı, devlete ümitle bakması da içlerini yakıyordu. Afyon'dan denize kadar Batı Anadolu, açıkta, evsiz, işsiz, yarı çıplak, yarı aç insanla doluydu. Fransızların yakıp yıktığı Gaziantep'in de böyle olduğunu duymuşlardı. Ne olacaktı bunca insan, ne yapılabilirdi? Bu sorunu çözmeye kimin gücü yeterdi?
Son toplantı 11 Ekim günü gece yarısından sonra saat 3'te açıldı. Temize çekilen metin denetlendi, bazı yanlışlar düzeltildi, sayfalar yeniden yazıldı. Gün doğuyordu. Sabah saat 6'da Mudanya Ateşkes Anlaşması imzaya hazırdı. Anlaşma metni çoğaltılırken gazeteciler salona alındı. Aralarında kendisi bir güzellik heykeline benzeyen heykel sanatçısı Mrs. Sheridan da vardı. Dışarıda bando operet havaları çalıyordu. Gazeteciler generallerle konuşurlarken 4 kopya olarak çoğaltılmış anlaşmayı getirdiler.
General Harrington, haydi imza edelim dedi.
4 delege büyük bir özenle anlaşma metinlerini imzaladı. General Harrington ve İsmet Paşa birer konuşma yaparak verilen emeği ve barışı övdüler. Dipnot: Yunan delegesi toplantıya katılmamış ama 14 Ekim'de İstanbul'daki Yunan temsilcisi hükümetinin boyun eğdiğini, anlaşmayı kabul ettiğini yazıyla müttefik yüksek komiserlerine bildirmiştir. İstiklal Harbi'nin son safhası sayfa 88-89. Sevgili gençler, Mudanya görüşmeleri çok kısaca özetlenebilirdi. Ama karşılaştığımız anlayışı, tutumu, yöntemleri, büyük devletlerin üslubunu ve bakışını bilmeniz için ayrıntılı olarak anlattım. Lozan'da daha düşündürücü sahneler yaşanacaktır. Batı ile birçok konuda görüşmekteyiz. Bazıları geleceğimizi yakından ilgilendiriyor. Yenilmemek, kanmamak için bu görüşmelere katılan yetkililerin yakın tarihimizi, özellikle de Mudanya ve Lozan görüşmelerini geri planlarıyla birlikte çok iyi bilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ders ve ibret alınmazsa tarihin ne yararı ve anlamı olur? Batılı siyasetçi ve diplomatlar tepki görmezlerse şimdi de aynı kaba tehditlerle süslü, çoğunlukla haksız üslubu sürdürüyorlar. Tepki görmeden hizaya gelmiyor, hadlerini bilmiyorlar. Birlikte bir anı resmi çektirdiler. General Sharpie, dünya savaşı nihayet bitti dedi, gülüştüler. General Harrington İsmet Paşa'ya, istediğiniz gibi bir mütareke yaparak sanıyorum ki dostluğunuzu hak ettik general dedi. İsmet Paşa General Harrington'ı, barış görüşmelerinde de bu anlayışın devam etmesini dilerim diye yanıtladı. Tören birliği hazırdı. Generaller tören birliğini denetlediler. Türk askerini saygıyla selamladılar. Bandonun çaldığı neşeli bir ezgi eşliğinde rıhtımdan motorlarına binerek Mudanya'dan ayrıldılar. Trakya savaşa gerek kalmadan vatana geri dönmüş, İngiltere'nin Yunanlılarla birlikte yürüttüğü Türkiye politikası bütünüyle iflas etmişti. İsmet Paşa kutlamaları kabul ettikten sonra anlaşmanın imzalandığını Ankara'ya bildirdi. Huzur içinde uyuyabilirdi.